bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Nehir Tanrısı Wilbur Smith Altın Kitaplar Yayın Evi 2. Baskı Kasım 1997 Çeviren Mehmet Harmancı Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Keriman İstanbullu. Firavunların ülkesi eski Mısır'da altın üzerine kurulmuş bir krallık. Hırs ve savaşların paramparça ettiği ülkeyi Nil'in parıltılı sahillerinde yeniden kurmaya çalışan insanların öyküsü. Dökme fırından çıkan erimiş maden gibi parlak nehir ağır ağır akıyordu çölde. Gökyüzü sıcağın buğusuyla titreşiyor, güneş sanki bakırcı çekicinin darbeleriyle her şeyi dövüyordu. Nil nehrini çevreleyen alçak tepeler darbelerin etkisiyle sarsılıyor gibiydi. Teknemiz papirüs yataklarının yakınından geçerken su taşıyan sakaların gergin ve uzun kollarındaki su kovalarının gıcırtılarını duyabiliyorduk. Bu esas teknenin burnundaki kızın şarkısıyla uyum içindeydi. Losteris 14 yaşındaydı. Onun kızıl kadın ayının ilk kez çiçek açtığı gün Nil en son taşkınına başlamış, Hapi rahipleri bu olayı çok talihli bulmuşlardı. Bebeklik adını atarak ona verdikleri kadınlık adının anlamı suların kızı demekti. Onu o gün öylesine canlı hatırlıyorum ki yıllar geçtikçe daha da güzelleşecek. Ancak bakire kadınlığın parıltısı asla o günkü kadar güçlü olmayacaktı. Teknedeki erkeklerin hepsi hatta kürek çeken savaşçılar bile bunun farkındaydılar. Ne ben ne de onlar gözümüzü kızdan ayırabiliyorduk. Kız beni yetersizlik duygusuyla dolduruyor, içime derin özlem yayıyordu. Ben her ne kadar hadımsam da bir kadının vücudunun zevkini tattıktan sonra hadım edilmiştim. Tayita diye seslendi bana. Sen de benimle şarkı söyle. İstediğini yapınca sevinçle gülümsedi. Fırsat buldukça beni yanından ayırmamasının nedenlerinden biri de sesimdi. Tenor sesim onun o güzel sopranosunu kusursuz denecek kadar tamamlardı. Ona öğrettiğim eski köylü aşk şarkılarından birini okumaya başladık. Kalbim yaralı bir bıldırcın gibi titrer sevdiğimin yüzünü görünce. Yanaklarım seher göğü gibi kızarır onun gülümsemesinin ışığıyla. Arka taraftan başka bir ses bizimkine karıştı. Bu güçlü ve gür bir erkek sesiydi. Ancak benimkinin berraklığı ve saflığından eser yoktu. Benim sesim şafağı karşılayan bir ardıç kuşuna benzetilebilirse bu genç ses de bir aslanın sesi olabilirdi. Losteris başını çevirdi. Gülümsemesi Nil'in üzerindeki güneş ışınları gibi parıldıyordu. Gülümseme oyununu oynadığı adam benim dostumdu. Belki de tek sadık dostum. Ama yine de genzimi yakan kıskançlığın acı tadını hissettim. Ancak onun gibi ben de Tanus'a sevgiyle bakıp gülümsedim. Tanus'un babası Pianki yani Lord Harrap, Mısır soyluların ileri gelenlerinden biri, annesi ise özgür bir Tehan kölesinin kızıydı. Kadın kendi insanlarının pek çoğu gibi sarışın ve mavi gözlüydü. Tanus daha küçük bir çocukken bataklık hummasından ölmüş olduğu için onu pek iyi hatırlayamıyordum. Ancak yaşlı kadınlar her iki krallıkta böylesine bir güzelliğin çok ender görüldüğünü söylerlerdi. Öte yandan Tanus'un babasını bir zamanlar Firavun servetiyle kıyaslanabilecek servetini ve büyük topraklarını kaybetmesinden önce tanırdım. Esmer teni, cilalı obsidyen taşı renginde Mısırlı gözleriyle güzelden çok güçlüydü. Ama cömert ve soylu bir yüreği vardı. Kimileri için fazla cömertti ve insanlara fazla güvenirdi. Sonunda kalbi dost bildikleri tarafından kırılmış olarak tek başına Firavun'un güneşinden yoksun kalarak karanlıklar içinde ölmüştü. Böylece Tanus hem annesinden hem babasından dünyevi servet dışında en iyi şeyleri miras almıştı. Doğası ve gücü açısından babasının güzelliğiyle de annesini andırırdı. Neden hanımımın onu sevmesini kıskanıyordum ki? Hadım olan zavallı ben de Tanus'u severdim. Aslında hoş hadım olmasaydım ve tanrılar beni köleden daha yüksek biri olarak yaratmış olsalardı bile kıza ben sahip olamayacaktım. Ama insan doğası bir gariptir işte. Asla sahip olamayacağım şeyin açlığını çekiyor ve olanaksızı hayal ediyordum. Losiris burundaki minderin üstünde otururken köle kızlar ayakları dibinde yere çökmüşlerdi. Birer panter kadar esnek olan kuşlu iki kara küçük kız çırılçıplaktı ve boyunlarında sadece altın boyunduruklar vardı. Losiris üzerinde bir kartal kanadı kadar beyaz, pamuklu bir eteklikten başka bir şey yoktu. Güneşin okşadığı vücudunun üst kısmı Biblos dağlarındaki cilalı sedir ağaçlarının incirleri rengindeydi. Uçları kırmızı, göğüsleri koparılmaya hazır incirler gibiydi. Kız resmi perukasını çıkarmış, saçlarını kalın bir ip gibi göğüslerinden birinin üzerinden sarkıtmıştı. Gözlerinin çekikliği göz kapağının üstüne ustaca sürdüğü toz bakır taşının gümüşü yeşiliyle daha da vurgulanmıştı. Gözleri Nil'in sularının azaldığı ve değerli alüvyon birikimi kıyıya yığdığı zaman aldığı o koyu ve daha duru yeşildendi. Memeleri arasında altın bir zincir, ucunda altın ve lapis lazuli taşından yapılma Nil tanrıçası Hapi'nin bir heykelciği sallanmaktaydı. Bu kusursuz parçayı ona kendi ellerimle yapmıştım. Tanus birden sağ elini yumruk yapıp kaldırdı. Kürekçiler tek küreklerini aynı hareketle güneşte parıldatarak kaldırdılar. Tanus dümen küreğini suya daldırdı. İskele tarafındaki kürekçiler küreklerini suya batırıp geri, sancak tarafındakiler hızla ileri ittiler. Sonra iki taraf birden aynı yönde kürekleri çekince tekne ileri fırladı. Kenarlarında Horus'un mavi gözleri çizilmiş olan teknenin burnu papirüs duvarını yararak nehirden çıkıp ötedeki Lagun gölünün sakin sularına girdi. Losiris şarkıyı kesip ileri baktı. Zarif eliyle işaret ederek "İşte oradalar!" diye bağırdı. Tanus'un birliğinin öteki tekneleri Lagun'un güney ucunda atılmış bir ağ gibi durmuşlar, büyük nehrin ana girişini keserek o yandan kaçışı önlemişlerdi. Tanus çatışmanın en şiddetli olacağını bildiği kuzey yönünü seçmişti kendine. Bunun böyle olmamasını isterdim. Korkak falan değilim ama hanımımın güvenliğini düşünmek zorundayım. Losiris epey numara çevirdikten sonra Horus'un soluğuna binmeyi başarmıştı. Babası onun ava katıldığını öğrenince başım belaya girecekti. Üstelik onun bütün bir gün Tanus'un yanında olmasından sorumlu olanın ben olduğum anlaşılınca ayrıcalıklı durumum bile beni onun öfkesinden koruyamayacaktı. Bu delikanlı konusundaki talimatı çok kesindi. Ancak teknede huzursuz olan tek kişi de bendim sanırım. Ötekiler heyecandan yerlerinde duramıyorlardı. Tanus bir el işaretiyle teknenin hızını kesti. Tekne kayarak durdu. Yemyeşil sular o kadar sakindi ki başımı uzatıp baktığımda her zaman olduğu gibi şaştım. Güzelliğimin bunca yıldır devam etmiş olmasına. Bence yüzüm başımı çevreleyen mavi lotus çiçeklerinden bile daha güzeldi. Ancak tayfalar birden harekete geçtiklerinden kendime hayran olacak fazla zaman bulamadım. Tanus'un subaylarından biri direğe onun özel bayrağını çekti. Bu kuyruğunu kaldırmış, çenelerini açmış mavi bir timsah resmiydi. Sadece 10.000'in en iyisi rütbesinde olan bir subayın kendi bayrağı olurdu. Tanus daha 20 yaşına gelmeden bu rütbeye ve Firavun'un seçkin muhafızlarının oluşturduğu mavi timsah tümeninin komutasına getirilmişti. Direğe çekilen bayrak avın başlaması için işaretti. Ufukta küçük görünen diğer teknelerin kürekleri uçan yapan gazlarının kanatları gibi inip kalkmaya başlamıştı. Tanus uzun bronz bir tüp olan gongu arkadan suya indirip başını suyun içine soktu. Aynı madenden bir tokmakla vurunca suyun içinde yayılacak olan tiz ses avımızı şaşkına çevirecekti. Sakin yaratılışlı olan ben bunun öldürücü bir öfkeye dönüşebileceğini bilirdim. Tanus bana bakıp güldü. O heyecanı içinde bile benim kaygılarımı sezmişti. Kaba bir askere göre olağanüstü bir sezgi yeteneği vardı. Taita arkaya gel diye emretti. Gongu sen çalacaksın. Böylece bir süre o güzel postunun güvenliğini düşünmekten vazgeçersin. Onun bu kabalığı beni incitmişse de çağırdığı için sevinmiştim. Çünkü kıç sudan epey yüksekti. İstediği hiç de onurlu olmayan bir aceleyle yerine getirirken hanımıma dikkat et dedim. Sert bir sesle duydun mu çocuk? O da senin kadar çılgındır. Sakın onu kışkırtayım deme. Bir zamanlar öğrencim olduğu ve o asker kıçına pek çok kere değneği indirdiğim için 10.000'lerin bu ünlü komutanıyla böyle konuşmaya hakkım vardı. O günlerde olduğu gibi yine küstahça bakıp bana "O hanımı benim ellerime bırakmanı yalvarırım eski dostum" dedi. "İnan bana, bundan daha fazla istediğim bir şey olamaz." Bu saygısızlığı için, onu azarlamak için duraklamadan aceleyle arka taraftaki yerime gittim. Tanus da yayını aldı. Bu yay ordu içinde, hatta büyük nehrin şelalelerinden denize kadar olan bölümünde ün salmıştı. Elindeki zayıf yaylarla artık yetinemediği zaman bunu ona ben tasarlayıp yapmıştım. Vadilerimizde yetişen zayıf tahtalardan başka bir madde aramamız gerektiğini söylemiştim. Belki de Hititler ülkesinden zeytin ağacı ya da Kuş ülkesinden abanoz ağacı tahtası denemeliydik. Hatta gergedan boynuzu ya da fil dişi gibi daha garip maddeleri. Ancak işe başlayınca karşımıza bir sorun çıkmıştı. Birincisi, bu egzotik malzemenin gevrekliğiydi. Doğal halleriyle hiçbiri kırılmadan bükülmüyordu. Ancak en büyük ve bu nedenle en pahalı fil dişinden tam bir yay yapabiliyorduk. Bu iki sorunu, küçük bir fil dişini ince uzun parçalara ayırıp bunları bir yay biçiminde yapıştırarak çözümledim. Ama ne yazık ki yay hiçbir insanın bükemeyeceği kadar sert olmuştu. Ancak ondan sonra seçtiğimiz dört maddeden zeytin ağacı, abanoz, boynuz ve fil dişi parçaları kesip birbirlerine yapıştırmayı akıl etmek güç olmadı. Kuşkusuz bu maddelerin karışımlarını ve uygun bir yapıştırıcı bulmak için aylar geçmişti. Sonunda tüm yayı gererken dağılmaması için baştan aşağı iple sımsıkı sardıktan sonra Tanus iki kişinin yardımıyla Tutkal henüz sıcakken yayı gerebildi. Tutkal soğuduğunda yay istenen biçimi ve esnekliği almıştı. Ondan sonra Tanus'un çölde bronz uçlu mızrağıyla avladığı büyük bir kara yeleli aslanın bağırsaklarından ip yaptım. Böylece yüzlerce kişiden sadece birinin sonuna kadar çekebildiği güçte bir yay ortaya çıkmıştı. Askeri okçuluk stiline göre hedefle yüz yüze geldikten sonra ok göğüse dayanana kadar çekilir, bir an böyle durulur, sonra emir verilince gönderilirdi. Ancak bu yayı çekip kıpırdatmadan tutmak Tanus'un bile harcı değildi. Bu nedenle yepyeni bir stil geliştirmek zorunda kalmıştı. Hedefe yan olarak durur, yayı sol eliyle uzatır, oku tutan sağ elini dudaklarına değene kadar çekerdi. Tam gerginliği sağladığı anda da sanki nişan almıyormuş gibi zahmetsizce bırakıverirdi. İlk başlarda okları kovandan fırlayan arılar gibi rastgele uçmuşlarsa da aylar boyunca her gün bunun üzerinde çalışmıştı. Yaydan sağ elinin parmakları yara olmuş ama sonra iyileşip nasır bağlamıştı. Onun bu işi başaramayacağına benim bile inanmamama karşın Tanus bir an olsun denemekten vazgeçmedi. Ancak yavaş yavaş silaha hakimiyet kazandı. Artık her biri aynı anda havada uçan 3 ok atabiliyordu. Bunlardan en az ikisi 50 adım öteye konmuş insan başı büyüklüğündeki bakır diske vururdu. Oklar öylesine güçlüydü ki küçük parmağım kalınlığında olan madeni delip geçerlerdi. Tanus bu güçlü silaha hanımımın artık kullanılmayan bebeklik adını vermişti: Lanata. Şimdi de o kadın yanında adaşı elinde olduğu halde teknenin burnunda duruyordu. Çok güzel bir çift oluşturuyorlardı. Ama bu da beni biraz daha huzursuz etmişti. "Hanımım, hemen buraya gelin," diye seslendim. "Orası sizin için güvenli değil." Omuzu üzerinden bakmaya bile tenezzül etmeyerek bana arkasından eliyle bir işaret yaptı. Tayfaların hepsi bunu gördü ve içlerinden en cesurları güldüler. Lostir ise İntef hanedanından bir kızdan çok nehir kıyısı meyhanelerinin kadınlarına yakışan bu hareketi nedimeleri olan o küçük kara cadılar öğretmiş olmalıydılar. Bir an ona karşılık vermeyi düşündüysem de hemen vazgeçtim. Çünkü hanımım sadece bazı ruhsal durumlarında kısıtlamayı kabul eden biriydi. Ben de öfkemi saklamak için bronz gonga gerekli şiddette vurmaya başladım. Gongun sesi lagunun yeşil sularında yayıldığı anda hava papürüsler arasından fırlayan kuş sürülerinin kanatlarıyla karardı. Sürülerde yüzlerce kuş türü vardı. Yabani kuş avı Mısır soylularının en büyük zevklerinden biri ise de o gün başka bir avın peşindeydik. Aynı anda cam gibi yüzeyde bir karışıklık oldu. Orada hareket eden canavarın ne olduğunu bildiğim için elimde olmadan ürpermiştim. Tanus da aynı şeyi görmüştü ama onun tepkisi benimkine hiç benzemedi. Bir av köpeği gibi hırladı, adamları da onunla birlikte bağırıp küreklerine eğildiler. Horus'un soluğu sanki göğü karartan kuşlardan biriymiş gibi ileri fırlarken hanımım heyecanla bağırıp küçük yumruğuyla Tanus'un adaleli omuzunu dövmeye başladı. Sular bir daha kabarınca Tanus dümencüsüne hareketi izlemesini işaret etti. Ben cesaretimi güçlendirmek için gonga vurmaya devam ettim. Karşılığı son gördüğümüz yere gelince tekne durdu. Kürekçiler heyecanla çevrelerine baktılar. Sadece ben bakıyordum geriye doğru. Altımızdaki su sığ ve en az başımızın üstündeki hava kadar duruydu. Canavarı hemen altımızda görünce hanımım gibi bir çığlık kopararak yerimden fırladım. Su aygırı Nil tanrıçası Hapi'nin hayvanıdır. Onu sadece tanrıçanın özel izniyle avlayabilirdik. Tanus bunun için tanrıçanın tapınağında o sabah dua etmiş, kurban kesmişti. Hanım da onun yanından ayrılmamıştı. Kuşkusuz Hapi onun da tanrıçasıdır. Ama törene böyle heyecanla katılmasının nedeni bence sadece bu değildi. Altımızda gördüğüm hayvan yaşlı bir erkekti. Onun en az teknemiz büyüklüğünde olduğunu görüyordum. Lagunun dibinde hareketleri suyun etkisiyle yavaşlamışken karabasandan çıkma bir yaratık gibi hareket ediyordu. Çöl kumları üstünde koşan yabani hayvanların arkalarından yükselen toz bulutları gibi ardında çamur bulutları bırakmaktaydı. Tanus küreklerden birini kapıp tekneyi çevirdi ve hayvanın ardına düştük. Ancak hayvan bizden hızlı uzaklaşıp lagunun önümüzdeki yeşil derinliklerinde kayboldu. Su aygırı birden ilerimizde suyun yüzüne çıkıp ciğerlerinin pis havasını bulut gibi dışarı üfledi. Ok menzili dışında olmasına karşın koku bize kadar gelmişti. Bir an için sırtı suyun ortasında parlak bir granit adasını andırdı. Sonra derin bir soluk alıp yine gözden kayboldu. "Onu izleyin," diye gürledi Tanus. "İşte orada," diyerek yan tarafı gösterdim. "Geri dönüyor." "Aferin sana yaşlı dost," diye Tanus benimle alay etti. "Seni savaşçı yapacağız sonunda." Bunu düşünmek bile gülüştü. "Ben bir katip, bir bilge ve bir sanatçıyım. Benim kahramanlıklarım hep aklımın içindedir. Yine de Tanus'un beni bu övüşünde olduğu gibi zevk duydum bu sözlerinden." Güneyimizdeki öteki tekneler de ava katılmıştı. Hapi rahipleri lagundaki bu büyük hayvanların sayısını dikkatle izlerlerdi. Ve yaklaşan Osiris bayramı için 50'sinin öldürülmesine izin vermişlerdi. Tapınak lagununda böylece tanrıçanın sürüsünden 300 kadar hayvan kalacaktı ki rahipler su yollarını temiz tutmak, papirüslerin ekilebilir topraklara yayılmasını önlemek ve tapınağa et sağlamak için bu sayıyı yeterli görüyorlardı. Osiris bayramının 10 günü dışındaki günlerde sadece rahipler taze su aygırı eti yiyebilirlerdi. Tanus dikkatini ilk gördüğümüz en büyük hayvan üzerinde yoğunlaştırmıştı. Ok menziline gelen dişilere ve gençlere bakmıyor, hep dalıp çıktığında biraz daha yaklaştığı büyük hayvandan gözlerini ayırmıyordu. O heyecanlı halime karşın onun tekneyi nasıl bir ustalıkla yönettiğine hayran kalmaktan kendimi alamıyordum. Adamları en küçük bir işaretinden bile ne yapmalı istendiğini hemen anlıyorlardı. Ancak Tanus emrindekilerden en iyi sonucu almayı oldum olası iyi bilirdi. Yoksa hem serveti hem de büyük bir hamisi olmadan nasıl bu yüksek mevkiye erişebilirdi ki? Kazandıklarını hep bileğinin hakkıyla ve önüne her türlü engeli çıkaran gizli düşmanlarının kötü etkinliklerine karşın elde edebilmişti. Su aygırı ansızın 30 adım ileriden yüzeye fırladı. Tanrıların kusurlu bulduklarının kalplerini yiyen o yeraltı yaratığı gibi burnundan buhar dumanları fışkırıyordu. Tanus yayını gerdi ve aynı anda bıraktı. Ok gözleri aldatan bir bulanıklık içinde fırladı. Hışırtıyla hayvanı yararken ardından bir tane daha onu izledi. Oklar hayvanın sırtına saplanırken su aygırı yine suya daldı. Kullandığı okları ben bu sefer için özel hazırlamıştım. Arka tüyleri çıkarıp yerlerine küçük baobab ağacı parçaları koymuş, bunları da oka ince iple bağlamıştım. Uçuş sırasında okun üstünde sağlam duran parçalar, hayvan suya dalınca yerlerinden fırlayacaklar ve yüzeyde kalacaklardı. Böylece hayvan suyun altında giderken yüzeyde kalan parçalardan onun nereye gittiği belli olacaktı. Bunları sarıya boyadığım için su aygırının bulunduğu yer derinlerde bile olsa hemen görülebilecekti. Tanus böylece hayvanın hareketlerini izleyecek ve suyun üstüne çıktığı anda yeni bir salgı göndermeye hazır olacaktı. Hayvanın ardındaki sarı tahtalar artık çoğalmış, su da kızıla dönmeye başlamıştı. Zavallı hayvanın her dışarı çıktığında bir ok yağmuruyla karşılaşmasına acıyordum. Ancak genç hanımım benim bu kaygımı hiç de paylaşıyor görünmüyordu. O kendini avın heyecanına kaptırmış çığlıklar atmaktaydı. Su aygırı bu kez yüzü bize dönük olarak sudan çıktı. Üstümüze doğru gelirken açık ağzından boğazını görebiliyordum. İnsanı bir lokmada yutabilecek kadar geniş, parlak kırmızı etten bir tüneldi sanki. Çenesindeki dişler kanımı dondurmuştu. Alt çenesinde en sert ve kalın papirüs koçanlarını parçalayacak dev dişler vardı. Üst çenesindeki bileğim kalınlığındaki parlak beyaz sütunlar horusun soluğunun tahta küpeşçesini paramparça edebilirdi. Ve bu öfkeli canavar üzerimize geliyordu. Ben de kıştaki yüksek yerde ondan en uzakta olmama karşın korkudan dona kalmış yerimden kıpırdayamıyordum. Tanus'un oku bu kere hayvanın boğazından içeri girmişti. Ancak hayvanın acısı öylesine fazlaydı ki sonunda öldürücü olacak bu sonuncu yarayı hissetmemiş görünüyordu. Bir anlık bir duraksamadan sonra Horus'un soluğunun burnuna saldırdı. O yaralı boğazdan öylesine bir öfke gürledi, öylesine ölümcü bir acı çığlık koptu ki derinlerinde bir yerden patlayan bir damardan fışkıran kan açık ağızdan fıskiye gibi çevreye yayıldı. Kan güneşte adeta kızıl bir sise dönüştü ve su aygırı tekneye çarptı. Horus'un soluğu suyun içinde koşan bir geyiğin hızıyla ilerliyordu. Ama çılgına dönmüş hayvan bizden daha da hızlıydı. Ve gövdesi o kadar sertti ki kayalık bir karaya vurmuş gibi olduk. Kürekçiler yerlerinden fırladılar. Ben arka küpeşteye hızla çarptım. Ciğerlerimdeki tüm hava boşalıp göğsüme kaskata bir sancı oturdu. Ancak o anda bile düşündüğüm tek şey hanımımdı. Acıdan yaşaran gözlerle onun da darbenin etkisiyle öne fırladığını görmüştüm. Tanus kuzu kurtarmak için kolunu uzattı ama darbenin etkisiyle dengesini kaybetmişti ve sol elindeki yayı kendisine engel oluyordu. Hanımımın hızını bir an kesebildiyse de kız küpeşteye çarptı ve iki büklüm suya doğru kaydı. Tanus diye bağırarak elini uzattı. Losiris, Tanus dengesini bulup bir cambaz çevikliğiyle kızın elini yakalamak için uzandı. Parmakları bir an için birbirine değdi, sonra kız arkaya devrilip suya kaydı. Arkada yüksekte oturduğum için düştüğünü görmüştüm. Bir kedi gibi arka üstü düşerken beyaz eteği havalanmış, baldırları ortaya çıkmıştı. Bebeğim diye haykırdım. Yavrum benim, onu kaybettiğimden emindim. Tüm yaşamı bir anda gözlerimin önünden geçiyor gibiydim. Bebekliği, bana söylediği ilk sözcükler, sonra kadınlığa geçişi, beni her sevindirdiği ve üzdüğü anı hatırladım. Onu kaybettiğim o anda uzun 14 yıl içinde sevdiğimden daha çok sevdim. Losiris öfkeli hayvanın kanlı sırtına düşmüştü. Bir an orada iğrenç bir dinin sunağındaki insan kurbanı gibi bacakları iki yana açık olarak yattı. Hayvan suyun içinden bir daha yükseldi. O kamburlu sırtını çevirip kıza erişmeye çalıştı. Öfkesinin çılgınlığı o domuzu andıran kanlı gözlerinden fışkırırken büyük çeneleri açılıp kapanmaya başladı. Losiris her nasılsa kendini toparlayıp hayvanın sırtına saplanmış olan iki oka tutunmuştu. Kolları ve bacakları iki yana açık yatıyordu. Artık bağırmıyordu. Tüm gücünü ve ustalığını sağ kalabilme üzerinde yoğunlaştırmış gibiydi. O kıvrık dişler çarpışan iki savaşçının kılıçları gibi çarpıyordu birbirine. Ağız her açılıp kapandığında kızdan ancak bir parmak uzaklıktaydı. Her an o güzelim kollarının bir asma filizi gibi koparılmasını, onun taptaze genç kanının hayvanın yaralarından boşalan o vahşi kana karıştığını görmeyi bekliyordum. Tanus kendini çabuk topladı. Bir an için gördüğüm yüzü korkunçtu. Artık işine yaramayan yayını bir yana fırlattı. Kabzasından yakaladığı kılıcını timsah derisi kınından çıkardı. Bronz kılıç kolu kadar uzundu ve kenarları elinin üstündeki tüyleri bile tıraş edecek kadar keskindi. Tanus küpeştenin üzerine atladı. Bir an orada dengede durup altındaki ölümcül yara almış hayvanın çılgınca çırpınışına baktı.